Ayrım 48.
Sprajen'in astrolojiden tutun teleportasyon, perili köşkler, bitkilerin doğayla büyüdüğü, kanserin imanla iyileşebileceği ve buna benzer daha bir sürü şeye inandığı anlaşılıyor. AE sayfa 259. Ne kadar paranormal olay varsa bunları gazete makaleleri, konferanslar ve televizyon gösterileriyle Kanada'da ve Amerika'da etrafa yaymakta başarı sağlamış. 1975 yılında Judy Scotch'ın yayımladığı A Course in Miracles, Mucizeler Üzerine Dersler başlıklı kitapta ise İsa'nın Helen adındaki bir doktor hanıma dikte ettirdiği konuşmalar yer alıyormuş. Ancak ne yazık ki bu konu hakkında Gardner fazla bilgi vermiyor. Eskiden medyumlar konuşmak istedikleri ölülerin ruhlarını çağırmak için bir hayli ter dökerlerdi. Ama anlaşılan buna da artık gerek kalmamış. Baksanıza ölülerin kendileri arz-ı endam edip mesajlarını uygun buldukları kimselere dikte ettiriyorlar. Hem Tanrı peygamberleri aracılığıyla insanlara mesajlar gönderdiğine göre peygamberler de yani peygamberlerin ruhları demek istiyorum. Aynı şeyi niye yapmasınlar öyle değil mi? Az kalsın unutuyordum. Öbür dünyadan mesaj gönderenler sadece peygamberler de değil. Zira Elizabeth Fuller adındaki hanım da Benjamin Franklin'in hani şu ünlü Amerikalı ruhundan benzer mesajlar gelmiş. Bunlar bir dizi yeni atasözüymüş. Elizabeth bunlardan bir kısmını alelacele otomatik yazmayla kaydetmiş, geri kalanını ise teybe almış. Bakınız MG2 sayfa 286-87. Bu hanım Ghost of Flight 401, 401 numaralı uçuşun hayaleti ve The Airman Who Wouldn't Die, Ölmek Nedir Bilmeyen Havacılar adlı eserlerin yazarı olan spiritizmacı John K. Fuller'ın eşi. Bu iki kitapta iki büyük hava faciasında hayatlarını, pardon, vücutlarını kaybetmiş olan pilotların ruhları, medyumlar aracılığıyla başlarından geçenleri bütün ayrıntılarıyla anlatıyorlarmış. Spiritizm alanındaki yenilikler bunlarla kalsa gene iyi. Scott D. Rogo adındaki parapsikologun 1979'da yayımladığı bir kitaptan kendisinin ruhlarla doğrudan doğruya konuşacak yerde bu işi telefonla ve başka elektronik aygıtlarla başardığını öğreniyoruz. Kitabının adı Phone Calls from the Dead. Ne de olsa teknoloji çağında yaşıyoruz. Bakalım ruhlar ne zaman televizyon ekranlarında görünecek? Herhalde o da çok yakındır. Spiritizma ile işimiz daha bitmedi. Zira bu dünyadan bir de Aligo geçmiş. O da kim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Aman böyle dedim diye beni de medyum sanmayın sakın. Sözün gelişi öyle dedim. Efendim bu halk arasında Z. Aligo diye bilinen Rio de Janeiro yakınındaki bir köyde yaşamış Brezilyalı bir cerrah. Bir ara ünü dünyayı sarmış, zira ilkokul 3. sınıfa kadar okumuş olmakla birlikte 20 yıl boyunca diplomasız hekimlik yapmış ve günde ortalama 300 hastaya bakmış. Her gelen hastaya şöyle bir göz atınca şıp diye teşhisini kor, yıldırım hızıyla reçetelerini çiziktirir ve de aynı hızla en büyük ameliyatları hemen oracıkta yapıverirmiş. Öyle anestezi, sterilizasyon falan da yok. Aletleri, çakı, ekmek bıçağı, mutfak bıçağı, makas gibi şeyler. Artık eline ne geçerse dakikasında ameliyatı bitirirmiş. Öyle damarları bağlama gibi tedbirler de hak getire. Ama en kanlı ameliyatlarda bile kan akıtmadığı gibi hasta herhangi bir ağrı sızı da duymazmış. Bazen hafif bir kan aktığı olurmuş ama kısa bir emirle kanamayı da anında durdururmuş. Sizin anlayacağınız adam cerrah değil, düpedüz sihirbaz. John Fuller, Arrigo, The Surgeon of the Rusty Knife başlıklı biyografisinde bütün bunların tartışılmaz gerçekler olduğunu özellikle belirtiyor. Bakınız MG2 sayfa 281-82. İyi de doğru bile olsalar bütün bu anlatılanların spiritizma ile ilgisi ne diyeceksiniz? Ben de oraya gelecektim. Efendim meğer Arrigo bütün bu inanılmaz başarılarını Adolf Fritz adındaki 1918'de ölmüş bir Alman doktora borçluymuş. Zira her fırsatta belirttiğine göre hastalarla uğraşırken kendinden geçiyor ve Doktor Fritz'in sol kulağına fısıldadığı emirlere göre davranıyormuş. Unutmadan Arrigo Almanca bilmediği için Doktor Fritz kendisine Portekizce hitap ediyormuş. Ne anlayışlı ruhlar var öyle değil mi? Yerimizin darlığından Arrigo'nun mucizevi tedavilerinin ayrıntılarına giremeyeceğim. Merak edenler MG2 sayfa 278-81'e bakabilirler. Şu kadarını söylersem belki bu konuda bir fikir edinebilirsiniz. Arrigo, o zaman Brezilya'da bilinmeyen bir teknik uygulayarak bir usturayla hem de bir otel odasında Senatör Bittencourt'un kanserli akciğerini ameliyat etmiş. Sayın Senatör bu ameliyattan sonra iyileşmiş mi orası belli değil. Ancak yukarıda adı geçen John G. Fuller'ın Arrigo ile ilgili biyografisinde bildirdiğine göre birçok sözüne güvenilir doktor Brezilyalı sihirbazın binlerce kişiyi iyileştirdiğine tanıklık ediyormuş. Fuller birçok Brezilyalı ve Amerikalı doktorun Arrigo çalışırken ve ameliyat ederken renkli filmlerini çektiklerini iddia ediyor. Bakınız MG2 sayfa 286. Arrigo'nun tedavi ettiği hastalar arasında birçok üst düzey devlet yöneticisi, siyasetçi, hukukçu, bilim adamı, çeşitli ülkelerden gelmiş aristokratlar, hatta o zamanki cumhurbaşkanı Kubitschek'in kızı da varmış. Kanser de dahil doktorların iyileşmez dediği birçok hastalığı Arrigo iyileştirmiş ve bütün bu mucizeler ölü bir Alman doktorun öbür dünyadan gönderdiği öğütler sayesinde oluyor. Siz şimdi gelin de spiritizmaya inanmayın. Her paranormal yenilik özellikle başarılı olduğu duyulunca hemen yeni pratisyenlerin türemesine yol açıyor. Nitekim Arrigo 1971'de bir araba kazasında öldükten sonra ondan bile usta olduğu söylenen Lorval de Freitas adındaki bir başka ruhlarla konuşan cerrah çıkıyor piyasaya. Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi? Arrigo'nun kulağına fısıldayarak binlerce hastayı nasıl tedavi etmesi gerektiğini söyleyen Doktor Fritz'in ruhu acaba neden onu uğrayacağı kazaya karşı uyarmamış? Bu bir. İnsanın aklını kurcalayan bir başka soru da şu. Ruhlar neden hep Brezilyalıları seçiyorlar bu iş için ha? Ne dersiniz? Bir yerde bir şarlatan çıkmaya görsün. Hemen ardından onu dünyaya tanıtan yazarlar da sökün ediveriyor. Nitekim Lorival'in üne etrafa yayılır yayılmaz Andoli adında bir hanım onun da biyografisini yazmış. Every Wall a Door 1974 başlığını taşıyan bu kitapta da Arrigo'ya ayrılmış bir bölüm varmış. Ayrıca kitap Brezilya'daki ruhsal hastaneleri anlatıyormuş. Bakınız MG2 sayfa 286. Bundan da anlaşılacağı gibi ruhsal cerrahlık Brezilyalıların icat ettikleri yeni bir paranormal tıp dalı. B. Parapsikoloji. 1. Parapsikolojinin doğuşu. 19. yüzyılın en yaygın okült uğraşı haline gelen spiritizmaya bazı bilim adamlarının da bulaştığını gördük. Anlaşıldığına göre Faraday, Lord Kelvin ve Lord Rayleigh gibi günün en büyük fizikçileri konuyu bilimsel açıdan incelemişler ama bir sonuç alamamışlar. Aslında onların bu konuda deneysel araştırmalar yapmış olmaları bile oldukça şaşırtıcı. Zira her olayı fizikoşimik yasalarla açıklamayı temel metodolojik kural sayan 19. yüzyıl biliminin ruhun bedenden bağımsız bir varlığı olduğu varsayımına dayanan spiritizmayı ciddiye alması bile beklenemezdi. Materyalist mekanist bir felsefeye dayanan o günlerin fiziği, üstelik empirist bir epistemolojiyi de benimsediği için gizli olan yani duyu organlarıyla doğrudan doğruya algılanamayan şeylere karşı öylesine kuşkuyla bakıyordu ki, atomlar gibi henüz gözlenemeyen, dolayısıyla varlıkları teorik olarak kabul edilen nesnelere bile bilimsel açıklamalarda kolaylık sağladıkları için göz yumuluyordu. Bu nedenle İngiliz kimyacılarının ezici çoğunluğu Almanya'da Ostwald ve Ernst Mach atomların gerçekten var olduklarını kabul etmiyorlardı. Bütün biyolojik ve psikolojik olayları da fizikoşimik olaylara indirgemeye çalışan bir bilimin spiritizmayı ciddiye alması nasıl açıklanabilir? Önce şunu belirtmekte yarar var. Soyut bir biçimde bilimden. Yok. 19. yüzyıl biliminden söz etmek doğru değil. Zira hiçbir zaman bilim adamları bütün ontolojik, metodolojik ve epistemolojik ilkelerde anlaşmış değildir. Bir de şu var, özellikle İngiliz bilim adamları çok eskilere giden empirist felsefe geleneklerinin etkisiyle deneyselliğe çok büyük önem verirler. O kadar ki onlara göre deney yalnız akıl yoluyla bulunan teorileri denetlemede başvurulan bir yöntem değil, aynı zamanda yeni doğrular bulma yani bilgi üretme yöntemidir. Burada deney sözcüğünü gözlem, observation ve deneyimi experiment içine alacak şekilde İngilizce experience, yaşantı sözcüğünün karşılığı olarak kullanıyorum. Şimdi bu anlayış içinde yetişmiş bilim adamlarının kulağına sık sık bazı kişilerin ölülerin ruhlarıyla konuştuklarına dair anlatılan hikayelerin çalındığını düşünün. Bunlardan bazıları işin aslını öğrenmek için spiritizma seanslarına katılıyorlar ve aldatılma ihtimalini pek hesaba katmadıkları veya kendi gördüklerine fazla güvendikleri için orada tanık oldukları olaylardan son derece etkileniyorlar. Kim olsa etkilenir. Nitekim göz boyacıların marifetlerini görüp de etkilenmeyen var mı içinizde? İngilizlerin bir özelliği de dogmacılıktan elden geldiğince uzak durmaya çalışmaları, bu nedenle her yeni fikre açık olmaları. İşte bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi sonunda 19. yüzyılın sonuna doğru İngiltere'de bütün paranormal olayların bilimsel bir araştırmasının yapılması lehinde bir eğilim baş gösteriyor. O zamanlar İngiltere'de paranormal deyimi yerine physical veya psychic deyiminin kullanıldığını hatırlatırım. 1882 yılında Londra'da Society for Psychical Research, Ruhsal Olayları İnceleme Derneği'nin kurulması bu eğilimin resmilik kazanması diye yorumlanabilir. Kurucular arasında ünlü ahlak felsefecisi Henry Sidwick, psikolog F. W. H. Myers, fizikçi Oliver Lodge var. Benzer bir dernekte 6 yıl sonra Amerika'da filozof William James tarafından kuruluyor. Bunları birçok Avrupa ülkesinde hatta Japonya'da kurulan benzer dernekler izliyor. Genellikle ortodoks bilimin yuvalandığı üniversiteler bu tür araştırmaları ciddiye almakta isteksiz görünüyorlarsa da 1930'da Amerika'nın Duke Üniversitesi'nde ilk parapsikoloji laboratuvarı kuruluyor. Başına da J.B. Ryan getiriliyor. Daha sonra Hollanda'nın Utrecht Üniversitesi'nde W.H.C. Tanhef'in başkanı olduğu bir psişik araştırmalar kürsüsü kuruluyor. 1970'li yıllarda gene Amerika'da Stanford Research Institute adlı özel bir araştırma enstitüsünün kurulduğunu öğreniyoruz. Ancak paranormal olayları inceleyen bu tür kuruluşların sayısı gene de çok az. Belki hemen hatırlatmamda yarar var. Gerek bu tür araştırma enstitülerinin gerekse kürsülerin kuruluşuna önayak olanlar genellikle dindar, özellikle de paranormal olayların var olduğuna yürekten inanan kişiler. Bütün amaçları da daha çok duygusal nedenlerle bağlandıkları bu inançlarının geçerliliğini kanıtlamak. Tanrı bilim, teoloji de aynı nedenlerde doğmamış mıydı? Bu açıdan bakıldığında parapsikolojinin modern okültizmin tanrı bilimi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak parapsikologların bu araştırmaları salt bilim aşkına yaptıklarını her fırsatta tekrarladıklarını görüyoruz. Hem kullandıkları yöntemler de bunu kanıtlamıyor mu? Onlara sorarsanız bu tür konulara dogmatik olmayan bir tutumla yaklaşmak gerekir. Zira daha işin başında böyle şey olmaz diye kestirip atmak bilim adamına yakışmaz. İşin ilginç yanı Russell gibi filozofların da bilimsel gerçeklerle bu tür olayların varlığına inanmadıkları halde parapsikologların araştırmalarını olumlu karşılamaları. Zira bu gibilerine göre bu tür araştırmalar sonunda bu konuda yeterince kuvvetli kanıtlar bulunursa onların varlığına inanmamız gerekebilir. Bertrand Russell için bakınız Why I Am Not a Christian, Paul Edwards'ın ön sözü ve art sözüyle 1957 sayfa 41. Ayrıca bakınız Kendrick Fraser, SCP. Sayfa 12-13 Paul Kurtz, SCP S78 MG4 S51. Doğru yanlış, akla uygun veya saçma, her fikre açık olmak gerektiğini savunan bu düşünürlere göre şüpheci olmak yanılmaktan korunmak için faydalı, hatta bazen gereklidir. Ancak dogmatik bir tutumda tarihte birçok örnekleri görüldüğü gibi yanıltıcı olabilir. Ortodoks psikologların parapsikoloji karşısındaki tutumu yukarıda andığım düşünürlere kıyasla oldukça dogmatik, dolayısıyla negatif. Bir kere bunlar 1882'den bu yana parapsikolojinin yerinde saydığına bakarak zamanlarını boşuna harcamak niyetinde değiller. Sonra bazı temel epistemolojik ilkelere sıkıca bağlı olduklarından bir takım gizli kuvvet veya yetenekleri araştırmanın bir yarar sağlamayacağı kanısındalar. Hem her tür araştırmanın gerisinde belli bir motivasyon yatmıyor mu? Paranormal olayların varlığına şu veya bu nedenle inananlar bu olayları incelenmeye değer buluyor. İnanmayanlarsa inananlara gülüp geçiyor. Bu arada ne büsbütün inanan ne de büsbütün inanmayan bir şüpheciler grubu var. Bunlar daha çok inananların bu inançlarını ne derece rasyonel, bilimsel yöntemlerle belgeleyebildiklerini inceleme, eleştirme görevini yüklenmişler. Gardner da bu grubun başında gelenlerden biri. Ancak bu işi yaparken daha çok ortodoks bilimin ölçütlerini kullanmak zorunda oldukları da apaçık. Bu nedenle parapsikolojiyi, daha doğrusu para ön ekine alan her uğraşı acımasız bir kalite kontrolünden geçiriyorlar. Gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar bu denetimden alnının akıyla geçmeyi başarmış tek bir para iddia yok. Bu durum ister istemez onlarda para bilimlerle uğraşanlara sözde bilimci, dolayısıyla şarlatan gözüyle bakma dürtüsüne yol açıyorsa da yukarıda andığım nedenlerle bu dürtüye kapılmamaya çalışıyorlar. 2. Parapsikolojik olayların çeşitleri. Bu tür olayları iki ana öbekte toplamak mümkün. 1. Bilgiye ilişkin olanlar. 2. Beceriye ilişkin olanlar. Genellikle duyu dışı algılama, extrasensory perception deyimi kısaca ESP ile dile getirilen birinci tür olaylardan başlıcaları şunlar. A. Uzaktan hissetme, telepati, yani bir insanın bir başkasının veya başkalarının başına gelenler veya aklından geçenler hakkında bilgi sahibi olması. B. Uzaktan görme, clairvoyance, yani gizli olan, dolayısıyla gözle görülemeyen uzak veya yakın nesneleri algılama yeteneği. Clairvoyance, Fransızca bir sözcük olup ayan beyan, açık seçik görme anlamına geliyor. Puthoff ve Tark sonradan onun yerine remote viewing, uzaktan görme deyimini kullanmayı önermişler. Telepati yerine telestesiya deyiminin kullanılmasını salık veren Myers'in de önerisine uygun olarak bu Türkçe karşılığı kullanıyorum. C. Önceden bilme, prekognisyon, yani gelecekte neler olacağını şimdiden görebilme. D. Gözsüz görme, yani gözleri kapalıyken parmak uçlarıyla renk, şekil veya yazıları seçebilme. R. Ruhlarla konuşma telepatinin bir özel hali sayılabilir. İkinci öbekten olaylara gelince, İngilizce'de psikokinesis sözcüğü bir insanın herhangi bir maddi nesneyi ruh gücüyle etkilemesi, daha doğrusu o nesnede fiziksel veya kimyasal değişikliklere neden olması anlamına geliyor. Yunanca psik, ruhla kinesis, hareket sözcüklerinden türetilmiş olan bu sözcüğe uygun bir Türkçe karşılık bulamadığımdan ben de İngilizce deyimi ama daha çok onun kısaltması olan PK'yı kullanacağım. Örneğin bir cisme dokunmadan onu eğip bükmek, işleyen bir saati uzaktan durdurmak veya duran bir saati işletmek, bir nesneye yer değiştirmek, atılan bir zarın istenilen yüzünü üst tarafa getirtmek, karılan bir iskambil destesindeki kartları istenilen sıraya sokmak, bir maddenin kimyasal yapısında değişiklikler yaratmak, ölüleri diriltmek, Hom'un yaptığı gibi, masaları ve insanları havalandırmak, bazı sihirbazlık numaralarında görüldüğü gibi, bazı var olan cisimleri ortadan kaldırmak veya yok olan cisimler var etmek hep PK'nın kapsamına giren olaylar. İrademizle kendi organlarımızdan bir kısmına istediklerimizi yaptırabiliyoruz. O da her zaman değil. Ama dışımızdaki bir cisme dokunmadan onu etkilememiz normal olarak mümkün değil. Bu nedenle günlük hayatta hiçbirimiz yukarıda andığımız türden olaylarla karşılaşmamışızdır. Bunlara paranormal denmesinin de nedeni bu. Ancak böyle bir yetenek çok nadir kişilerde var olabilir. Son 30 yıl boyunca yeni üstün yetenekli insanlar paranormal piyasasında boy gösterdiği için bu konu yalnız halkın değil, bazı bilim adamlarının da büyük ilgisini çekmiş bulunuyor. 3. Profesör Ryan'ın ESP araştırmaları. 1882'de SPR Derneği'ni kuranlar işe paranormal, o zamanki deyimiyle psychical, olaylarla ilgili anekdotları toplamakla başlamışlar. Zira elde ne kadar çok belge olursa bunun paranormal yeteneklerin varlığına olan inancı pekiştireceğine inanıyorlarmış. Derneğin yayımladığı ilk eser Phantasms of the Living 1886. Kendiliğinden olan telepati vakalarına ayrılmış. Toplanan 1700 vakadan en çok üzerinde durulan ölümle ilgili olanlar. A gibi birinin B gibi bir başkasının durup dururken öldüğünü görmesi veya hissetmesi rastlaşma, coincidence ile açıklanabilir mi? Araştırıcılar istatistiksel veriler kullanarak bu tür olayların rastlantıyla açıklanamayacağı sonucuna varmışlar. Bakınız J.W.K. Mandel, Philosophical Implications of ESP Phenomenon, Encyclopedia of Philosophy, Vol. 3, sayfa 49b. Ancak Mondal'ın da belirttiği gibi anket yöntemiyle toplanan vakalara pek fazla güvenilemez. Bu nedenle bilimsel istatistiksel araştırmaların ilkin Ryan ile başladığını kabul etmek gerekir. Zira anket yerine ilk test yöntemini uygulayan Ryan. Ryan'ın uyguladığı test yöntemi aslında çok basit. Deney malzemesi olarak 25 karttan oluşan bir deste kart kullanıyor. ESP kartları veya Zener kartları denen bu kartların üzerinde dörtgen, daire, haç, yıldız ve iki dalgalı çizgi gibi tanınması kolay şekiller var. Her destede bu kartların her birinden 5 tane bulunuyor. Testin yürütülüş biçimine gelince, Ryan daha çok üniversite öğrencileri arasından seçtiği denekleri karşısına oturttuktan sonra elindeki desteği iyice karıştırıp şekiller alta gelecek tarzda masanın üzerine koyuyor ve deneye en üstteki kartın hangisi olduğunu soruyor. Aldığı cevabı bir kağıda kaydettikten sonra kartı açıyor. Karttaki şeklin ne olduğunu da deneyin cevabının karşısına yazıyor ve deney bu minval üzerine birçok defa tekrarlanıyor. En sonunda isabetli cevaplarla isabetsiz olanlar sayılıyor ve böylece deneyin isabet yüzdesi saptanıyor. Eğer deneyin isabet yüzdesi istatistiksel ortalamanın bir hayli üstünde çıkarsa bu onda ESP, duyu dışı algılama yeteneği olduğunu gösterir. İstatistiksel ortalama kavramını şöyle açıklayabileceğimi sanırım. Bir madeni paranın iki yüzü olduğuna göre havaya fırlatılan bir paranın yazı gelme şansı da tura gelme şansı da 1/2 yani %50'dir. Ancak atılan bir para bazen arka arkaya 10 defa hatta bazen 20 defa yazı veya tura gelebilir. Bu nedenle parayı birçok defa atmak gerekir. Ta ki yazı gelme ihtimali de tura gelme ihtimali de 1/2 limitine yaklaşsın. İşte bu limite istatistiksel ortalama diyoruz. Birçok defa atıldığında hilesiz bir zarın herhangi bir yüzünün üste gelme ihtimali 1/6'dır. İki zarı aynı anda veya bir zarı ard arda attığımızda belli bir yüzünün üste gelme ihtimali ise 1/6 × 1/6 = 1/36'dır. 5 zarın birden veya bir zarın 5 defa ard arda atılması durumunda aynı yüzünün üste gelme ihtimali 1/6 üzeri 5 = 1/7776'dır. Bu son rakam 7776 üssü eksi 1 şeklinde de yazılıyor. Sözlü olarak burada 7776'da bir ihtimal var da diyebiliriz. İlk bakışta bu sonuç akla yakın gelebilir ancak ileride bunun doğru olmadığını göstermeye çalışacağım. Ryan 1934'te yayınladığı Extrasensory Perception adlı kitabında test ettiği kolej öğrencileri arasında birçoğunun yüksek puan tutturduklarını yazıyormuş. Bunlar arasından 8'i ancak milyonda bir ihtimal dahilinde olan bir puan tutturmuşlar. Bu nedenle Ryan'ın bu sonuçları deneylerin yeterince sıkı kontrol altında yapılmamış olduğu kuşkusunu uyandırmış. Ancak asistanı C.G. Pratt'in yaptığı daha sıkı deneylerde Pierce adındaki denekle yapılan 1825 denemede Pierce ortalama 7,5 isabet kaydetmiş. Oysa bir insanın rastlantı sonucu böylesine yüksek bir puan tutturma şansı 10/-20'dir. Zira her zener kartı destesinde 25 kart, her ayrı karttan da 5 adet olduğuna göre her deneme dizisinde normal olarak bir insanın ortalama 5 kartı doğru bilme şansı var. 1825 defa tekrarlanan bir denemede ortalama 7,5 puan tutturmak insana gerçekten de rastlantıyla açıklanamaz gibi görünüyor. Nitekim Ryan da buna bakarak bazı insanlarda akla yakın bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ESP yeteneği olduğunu kanıtladığı iddiasında. Ryan gene ESP kartları kullanarak önceden bilme, prekognisyon ve PK yeteneğinin varlığını da kanıtladığını sanıyor. Birinci yeteneğin var olup olmadığını anlamak için Ryan deneye daha kartları karıştırmadan kartların ileride hangi sıraya gireceklerini soruyor. Aldığı cevapları bir bir kaydettikten sonra kartları karıştırıyor. Ondan sonra da bir bir açarak gerçek sıralarını birincilerinin karşısına kaydediyor. Yapılan istatistiksel hesaplar sonunda bazılarının ortalamanın üstünde bir puan tutturdukları anlaşılıyor. PK deneylerinde ise Ryan zar kullanıyor. Ryan, zarı atmadan önce deneklerine düşüncelerini zarın belli bir yüzü üzerinde toplamalarını söylüyor. Ondan sonra zarı atıyor. Sonuç gene aynı çıkıyor. Yani bazı denekler istatistiksel ortalamanın üstünde başarı sağlıyor. O halde burada Ryan'a aslında 3 deneyinde aynı kapıya çıktığı yolunda itiraz edilebilir. Ancak bence bu nokta pek önemli değil. Ryan'ın deneylerinde kuşku uyandıran çok daha önemli bir nokta var. O da şu. Ryan bir de deneylere ödül vaat etmenin ESP veya PK yeteneklerini etkileyip etkilemediğini merak etmiş ve bunu anlamak için daha önceki deneylerde üstün başarı sağlamış olan Pierce adındaki öğrenciyle yeni bir deneme yapmış. Önce bu fakir gence her isabetli tahminine karşılık kendisine $100 vereceğini söylüyor, ondan sonra deneye başlıyor. Belki inanmayacaksınız ama Pierce bu defa 25 kartın 25'ini de doğru bilmez mi? Bu gerçekten de inanılması güç bir başarı. Zira ihtimaller hesabına göre bu tür bir olayın gerçekleşme şansı 1/5 üzeri 25 = 298 trilyar 23 trilyon 223 milyar 876 milyon 935 bin 125'te 1. Yani hemen hemen 0. Peki siz olsanız bu durumda ne düşünürsünüz? Elbet Pearson hile yaptığını, değil mi? Üstelik burada hile yapmak da son derece kolay olsa gerek. Kartların üstüne belli belirsiz birkaç çizik attınız mı tamam. Ama Ryan çok daha muhtemel olan hileyi aklının ucundan bile geçirmiyor. Bu konuda çok haklı olarak Gardner, Ryan'ın para vaadi gibi güçlü motivasyonların deneyi hile yapmaya itebileceği ihtimalini düşünmemiş olmasına şaşıyor. Bakınız MG2 sayfa 83-218.